Ya Rab, bize çalışmayı öğret. Mesih'in emeklerinden ders almak. 27 Ağustos 2020. Hazırlayan David Matthews. Kutsal yazılardaki bir insan yaşamı, diğer tüm insanlarınkinin arasından sıyrılıp öne çıkmaktadır. Ondan önce var olanların hepsi onu beklemiş ve ondan sonra gelenlerin hepsiyle kendisini ona göre ayarlamıştır. Ayrıca hamdolsun ki, yeni antlaşmada yer alan 4 müjde kitabı sayesinde İsa'nın yaşamı hakkında diğer kutsal kitap karakterlerinin tümüne kıyasla çok daha fazla detaya sahibiz. Hem çokça yazmış hem de kendileri hakkında çokça yazılmış kişiler olarak Musa ve Davut'la Petrus ve Pavlus, Mesih'in açıklandığı kadar zengin, derin ve detaylı bir şekilde açıklanmamıştır. Bunun iyi bir sebebi vardır. Hiç kimse Tanrı'nın tam bir insan ruhunda ve bedeninde bizim aramızda bizzat bulunmasıyla karşılaştırılamaz. Üstelik hiç kimse onun gerçekleştirdiği şeyi gerçekleştirmemiştir. Her dört anlatı da müjdedir. Onun son haftasına, tutuklanmasına, yargılanmasına, ölümüne, kutsal cumartesideki uzun araya ve sonrasındaysa onun dirilişine doğru ilerlemektedir. Bu nedenle de müjde kitaplarının dikkatli okuyucuları olarak İsa'nın yaşamına ilişkin detayları toplamaktan ve bunları onun yaşamının ilerlediği yönden koparmaktan sakınmaktayız. Yine de Mesih'in yaşamına ilişkin yalnızca onun son haftasındaki olaylardan, ki bunlar müjde kitaplarının yarısından azını kapsamaktadır, daha fazla öğreneceğimiz şeyler var. Bu temalardan biri, özellikle de Yuhanna müjdesinde ele alınan bir tema olarak, Mesih'in iş ahlakı olarak görebileceğimiz temadır. İsa çalıştı. İlk önce şuna dikkat edelim. İsa çalıştı. Bunun yanında kendi varsayımlarımızı değil, onun iş kelimesiyle ne kastettiğini düşünün. Ölümünden bir önceki gece, adamları kendisini dinlerken babasına şöyle dua etti. Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim. Yuhanna 17. bölüm 4. ayet. Bir anlamda tüm yaşamın tek bir işti. Ömür işiydi, diyebiliriz. Bir çağrısı ve görevi vardı. Babası ona yapması için iş verdi ve bu iyiydi. Bir lanet değil, bir bereketti. İsa bu işe burun kıvırmadı. Aksine, babasının kendisine verdiği işi yapmaktan memnuniyet duydu. Hatta Samiriye'deki kuyunun başında da gösterdiği üzere, ruhu babasının işini yapmakla doygunluk buldu. Benim yemeğim, beni gönderenin istediğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır. Yuhanna 4. bölüm 34. ayet. İsa aynı zamanda Yuhanna 9. ayette böyle bir yaşamda zaman kahyalığını yapmaktan bahsetmektedir. Burada İsa'nın sözleri bize, günlerimizi saymayı bize öğret diyen Musa'nın duasını, Mezmurlar 90. bölüm 12. ayet ve fırsatı zamanı değerlendirin diyen Pavlus'un nasihatini, Efesliler 5. bölüm 15 ve 16. ayetler andırmaktadır. İsa, gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmamız gerektiğini bilerek, gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. Yuhanna 9. bölüm 4. ayet demektedir. Yeryüzünde kendisine belirli bir yaşam dönemi tayin edilmişti. Sonsuzluk gelecekti. Ama İsa şimdilik zamanın içindeydi. Gerçekleştirmesi gereken bir iş vardı. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim. Yuhanna 9. bölüm 5. ayet. Şabat gününde bile çalıştım veya en azından çalışmakla suçlandım. Bu suçlamayı çalışmadığını söyleyerek değil, babam hala çalışmaktadır, ben de çalışıyorum diyerek cevaplamıştım. Yuhanna 5. bölüm 17. ayet. İsa çalışmakla kalmadı. Müjde kitapları bize yalnızca çalışan bir adamı değil, aynı zamanda çalışmakla kalmayan bir adamı göstermektedir. Yaşamı işinden çok daha fazlasıydı. Dinlendi, sessizliğe çekildi ve kendi öğrencilerini de onunla dinlenmeye çağırdı. Görevlerinden geri geldiklerinde ve ona yaptıkları ve öğrettikleri her şeyi anlattıklarında İsa şöyle dedi. Gelin, tek başımıza bir tenha yere gidelim de biraz dinlenin, dedi. Gelen giden öyle çoktu ki yemek yemeye bile vakit bulamıyorlardı. Tekneye binip tek başlarına tenha bir yere doğru yol aldılar. Markos 6. bölüm 30 ila 32. ayetler. İsa ayrıca uyudu da. 12 elçisini seçmeden önce tüm gece uyanık durup dua etmiş ve bahçede dua edebilmek için uykusundan feragat etmiş olabilir. Ama bunlar sıra dışı durumlardı. Fırtınayla savrulan bir gemide, öğrencileri onu uyandırana kadar esenlik içinde uyudu. Ayrıca mezmurların yerine geldiği, gerçekleştiği yüce kişi olarak Süleyman'ın Mezmurlar 127. bölüm 2. ayetteki bilge sözlerini de hor görmedi. Boşuna erken kalkıp geç yatıyorsunuz. Ey zahmetle kazanılan ekmeği yiyenler! Rab, sevdiklerinin rahat uyumasını sağlar. İşinin sonucu. İsa'nın çalıştığı veya çalışmakla kalmadığı açıkça ortadadır. Ama onun işinin anlamı neydi? Müjde kitaplarında onun işine dair gördüklerimizin çoğu onun kendi ağzından gelmektedir. İlk olarak işinin babasına tanıklık ettiğinin bilincindeydim. Hatta onun ömürlük işi babasını yüceltmek, onun gerçekten bilinmesini ve ona layıkıyla hayran olunmasını sağlamaktı. Yuhanna 17. bölüm 4. 6. ve 26. ayetler. İsa'nın işleri onu babanın göndermiş olduğunu ortaya koydu. Ama benim Yahya'nınkinden daha büyük bir tanıklığım var. Tamamlamam için babanın bana verdiği işler, şu yaptığım işler beni babanın gönderdiğine tanıklık ediyor. Yuhanna 5. bölüm 36. ayet. Ayrıca Yuhanna 10. bölüm 25 ve 32. ayetler. Yalnızca sıradan bir insan olarak gönderilmek de değil. Onun öğretişi, yetkiyle. Matta 7. bölüm 29. ayet. Markos 1. bölüm 22 ve 27. ayetler. Luka 4. bölüm 32. ayet. Yuhanna 7. bölüm 17. ayet. Ve gerçekleştirdiği mucizeler de onun bir peygamberden çok daha fazlası olduğuna işaret ediyordu. Neredeyse ağza alınamayacak bir gerçek olarak onun bizzat Tanrı olduğuna işaret ediyordu. Ama yapıyorsam, bana iman etmeseniz bile yaptığım işlere iman edin. Öyle ki babanın bende, benim de babada olduğumu bilesiniz ve anlayasınız. Yuhanna 10. bölüm 38. ayet. Benim babada, babanın da bende olduğuna inanmıyor musunuz? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum. Ama bende yaşayan baba kendi işlerini yapıyor. Bana iman edin. Ben babadayım. Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. Yuhanna 14. bölüm 10 ve 11. ayetler. Onun bu dünyadaki insani kelimelerle ve insani ellerle sergilenen işleri, onun kim olduğunu ve onun kimin olduğunu gösteriyordu. Tıpkı onu reddedenlerin kendi yaptıklarıyla babalarının kim olduğunu göstermesi gibi. Yuhanna 8. bölüm 38 ve 41. ayetler. Telaşsız üretkenlik. İsa'nın yaşamının ve hizmetinin her bir göstergesinde onun tembellik yapan değil, çalışan bir kişi olduğunu ve öyle bilindiğini görüyoruz. 30 yıl boyunca İsa, Yusuf'un ölümünden sonra ailesini desteklemek üzere kendi halinde bir esnaf olarak emek vermekle kalmamış, aynı zamanda onun hizmetinin öne çıkan noktası da tembellik ve uyuşukluk değil, enerji ve üretkenlik olmuştu. Yaşamı yorgunluktan yoksun, Yuhanna 4. bölüm 6. ayet veya fiziksel istirahat veya ruhsal inzivadan yoksun bir yaşam da değildi. Markos 6. bölüm 31. ayet. İşini kendi işi olarak değil, babasının işi olarak gördü. Üstelik Tanrı'nın ona verdiği enerjiyi, babasının ona verdiği halkın imanı uğruna gece gündüz çağrısını yerine getirmek üzere harcadı. Müjde kitaplarından açık bir şekilde onun meşgul biri olduğu izlenimine kapılıyoruz. Son derece revaçtaydım. Ama hiçbir şekilde onun kaygıya veya telaşa kapıldığını, çaresiz bir baba ölmekte olan kızını kurtarmak için onu sıkıştırmaya çalışırken bile. Markos 5. bölüm 22-36. ayetler. Görmüyoruz. Yaşamı meşguldü ama telaşlı değildi. Çağrısının farkındaydı ve kendisini o çağrıya adadı. Uyuduğu veya boş kaldığı zaman yok değildi ama yalnızca dinlenmek için de yaşamadı. İyilik için çalışıyoruz. Ona Rab olarak seslenen bizler için İsa'nın bizi birçok kez işçiler olarak adlandırdığını fark etmek oldukça farkındalık yaratan bir şeydir. Matta 20. bölüm 1, 2, 8 ve 14. ayetler. Müjde yolundaki işçi ücretini hak eder demekle kalmamış. Luka 10. bölüm 7. ayet. Matta 10. bölüm 10. ayet. Aynı zamanda onun çalışanları olarak bize çok daha fazlası için dua etmemizi telkin etmiştir. Ürün bol ama işçi az. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın. Ürününü kaldıracak işçiler göndersin. Matta 9. bölüm 37. ve 38. ayetler. Luka 10. bölüm 2. ayet. İsa bizi başkalarının iyiliği için enerji ve emek sarf etmeye, bizi çalışmaya çağırmaktadır. Yaptıklarımızı iyi işler haline getiren şey budur. İşimizin yalnızca kendimiz için değil, başkalarının iyiliği için olmasıdır. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Matta 5. bölüm 16. ayet. Bizleri alçaltan sınırları öğreniyoruz. Mesih'te çalışmaktayız ama kendi çabalarımızın sınırlarını hızlıca öğreniyor ve memnuniyetle bunları kabul ediyoruz. Petrus'la birlikte bizler de Mesih'in sözünün bizim işimize kıyasla çok daha farklı ve üstün bir şekilde etkili olduğunu öğreniyoruz. Efendimiz bütün gece çabaladık. Hiçbir şey tutamadık. Yine de senin sözün üzerine ağları atacağım. Luka 5. bölüm 5. ayet. Bu dünyadaki işimiz gerçekten meyve verme ve kalıcı bir değere sahip olma noktasında tümüyle ona bağlıdır. Hatta belirli zamanlarda ve belirli şekillerde çalışma işimiz yalnızca imanla aklanmada olduğu gibi, Mesih'in bizim için sağlayışının ve bizim için çalışmasının daha da öne çıkmasının bir yoludur. Romalılar 4. bölüm 5. ayet. Kaçmanın bir zamanı vardır. Onun lütfuna dayanarak kendi ayaklarımızla Mısır'dan özgürlük için kaçmamızın bir zamanı vardır. Bulunduğumuz yerde kalmanın da bir zamanı vardır. Yerinizde durup bekleyin. Rab, bugün sizi nasıl kurtaracak görün. Rab sizin için savaşacak. Siz sakin olun yeter. Mısır'dan çıkış 14. bölüm 13 ve 14. ayetler. Bizim işimiz meyvedir. Onun işi köktür. Temelde bizler İsa'nın ne çalışırlar ne de iplik eğirirler dediği kır zambakları gibiyiz. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Matta 6. bölüm 28 ve 29. ayetler. Luka 12. bölüm 27. ayet. İsa'nın bize örnek olarak iş ahlakının temeli, onun eşsiz bir biçimde bizim için yaptıklarıdır. İşinin zirve noktası, onun günahkarlar için ölümü ve dirilişiydi. Bunu bizler taklit edemeyiz. Bitirilmiş bir süreç, Luka 13. bölüm 32. ayet. Eşsiz ve tamamlanmış bir iş, Yuhanna 19. bölüm 30. ayet. Bizim kendi işimizle aynı kefeye koyamayacağımız, taklit edilemez bir iş söz konusudur. Mesih gerçekten de bizi işçiler olmaya çağırmıştır. Ama bu ilk ve en önemli çağrı değildir. Ayrıca o bizi sahaya çağırdığında bizi bir tür dinlenmeye davet etmektedir. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Matta 11. bölüm 28 ve 30. ayetler. Yanlış anlamayın. Bizi sadece dinlenmeye çağırmıyor. Ancak bizi kendisinde gerçek dinlenme olan türden bir işe çağırıyor. Bizi onun boyunduruğunu yüklendiğimiz ancak yine de bunun kolay ve hafif olduğu bir dinlenmeye çağırıyor. Kendisi özenle ve sebatla çalışırken bize karşı yumuşak huylu ve alçak gönüllüdür. Dolayısıyla onun hizmetinde yararlandığımız emek alçak gönüllü bir iştir. İşimiz ne kadar öncü ve girişimci bir iş olarak görünürse görünsün, aslında başkalarının, önce Mesih'in, sonra ondaki paydaşlarımızın işi üzerine inşa ettiğimizi, onların hasadını topladığımızı kabul ediyoruz. Başkaları emek verdiler, sizse onların emeğinden yararlandınız. Yuhanna 4. bölüm 38. ayet. Alçak gönüllülük de egemenliğe sıfırdan başlıyormuş. Onu kendi üstümüze alıyormuş ve kahraman bizmişiz gibi yapmıyoruz. Aksine, Tanrı bizi başkalarının sadık emekleri üzerine inşa etmeye çağırmaktadır. İşimiz bizim büyüklüğümüzün takdir edilmesi değildir. Alçak gönüllülükle Tanrı'nın bizi çağırdığı bağlamı kucaklıyor ve üzerine inşa etmek, sonraki mütevazı adımları atmak için elimizden geleni yapıyoruz. Nasıl çalışıyoruz? Son olarak, Mesih'in yaşamı ve işi bize nasıl çalışmamız gerektiğine dair neler öğretebilir? İlk olarak, bizim işimizin ve İsa'nın verişinin, lütfu verişi, birbirine ters düşen şeyler olmadığının farkına varıyoruz. Çalışıyoruz çünkü O çalışıyor. Gerçeği uygulayan kişi, yaptıklarını Tanrı'ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir. Yuhanna 3. bölüm 21. ayet. Yani yaptıklarını Tanrı'nın verdiği güçle yapar. 1. Petrus 4. bölüm 11. ayet. Bunlar bizim işlerimizdir. Ama Tanrı'nın etkinliğiyle yapılmışlardır. Bunun yanı sıra, Mesih'te onun kutsal ruhuna sahip olmanın ne anlama geldiğini, ne kadar konuşsak azdır. Hatta İsa bir anlamda bizi onun yaptığı işlerden, daha büyüklerini yapmamız için güçlendirmektedir. Çünkü kendisi bize ruhunu göndermek üzere babaya gitmektedir. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak. Hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben babaya gidiyorum. Yuhanna 14. bölüm 12. ayet. Sonrasında kendisinin yapmış olduğu gibi bize de ödüle bakmayı öğretmektedir. İbraniler 12. bölüm 1 ve 2. ayetler. Elçi Paulus'un bize emek vermek bağlamında hatırlattığı üzere İsa, vermek, almaktan daha büyük mutluluktur demiştir. O bunu yalnızca söylemekle kalmamış, bunu yaşama geçirmiş ve salık vermiştir. Sıkı çalışmanın bedelini memnuniyetle kabul etmeyi, anın getirdiği sürtüşme ve engellerin ötesine, gelecek olan berekete bakarak öğreniriz. Onun işinde. Mesih'te çalışıyoruz ve onun kendi enerjisine dayanarak bunu yapıyoruz. Bunu Paulus'tan daha fazla kendi yaşamıyla ortaya koyan veya bu konu hakkında Paulus'tan daha sık konuşan başka bir kişi daha yoktur. Mesih'te bir güç vardır. Ve o bizi kendisindeki güçte çalışmaya çağırmaktadır. Paulus'un kendi gücünün kaynağı bizzat Mesih'in kendisiydi. Beni güçlendiren Rabbimiz Mesih İsa'ya şükrederim. 1. Timoteus 1. bölüm 12. ayet. Bu nedenle Paulus kendi çırağına şöyle yazıyor. Oğlum, Mesih İsa'da olan lütufla güçlen. 2. Timoteus 1. bölüm 12. ayet. Bu nedenle Efeslilere şöyle yazıyor. Rab'de onun üstün gücüyle güçlenin. Efesliler 6. bölüm 10. ayet. Bu nedenle Filipililere şu tanıklıkta bulunuyor. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Filipililer 4. bölüm 13. ayet. Yalnızca Mesih'teki bir güç değil, aynı zamanda Mesih'in bir gücü. Tanrı insan olan İsa, ruhuyla bizim işimizi güçlendirmek amacıyla kendi ilahi insani enerjisini vermektedir. Paulus'un Koleseliler 1. bölüm 29. ayette yazdığı gibi, kendisi uğraşırken Mesih'in kudretle, bende etkin olan gücüne dayanarak uğraşıp emek vermektedir. Yani Mesih'te, onun için onun sayesinde çalışıyoruz ve bunu Mesih'in bizzat sağladığı bir güçle yapıyoruz. Tanrı'nın önünde aklanmak için tüm emeklerimizi kenara koyuyor ve gündelik Hristiyan yaşamında Tanrı insan olan İsa'nın enerjisini alıyor ve yola devam ediyoruz. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Efesliler 2. bölüm 10. ayet.